Ayrım 12. Benim her türlü aşağılık numaramı büyük bir doğallık ve açık gönüllülükle karşılıyor ve bana sanki dünyanın en iyi, en saf, en dürüst insanıymışım gibi davranıyordu. Daha sonra bütün insanlara böyle davrandığını görecektim. Bu onun kültürünün, geleneğinin bir parçasıydı. İnsanların iyi olduğuna inanıyordu. Kimseden kötülük beklemiyordu. Üniversiteden Kartal'a kadar yolumuz bir saatten fazla sürdü. Yağmurlu İstanbul'da Boğaz Köprüsü sık sık tıkanıyordu ve biz sohbet edip duruyorduk. İyi ki annem o külüstür, elden düşme Volkswagen'ı almıştı bana. Bir radyosu bile vardı ve biz lafa dalıp konuştukça alttan alta İstanbul İl Radyosu'ndan yayınlanan caz müziği duyuluyordu. Yolda birkaç kez durdurulduk. Askerler arama yapıyorlardı. Arabayı kenara çektik, ışıkları yaktık. Sıramız gelince bir astsubay kimliklerimizi inceledi. Yüzümüze dikkatle baktı ve hadi geçin dedi. Herhalde iki mutlu çocuk gibi görünüyorduk. Mutluyduk da. Durmadan şaka yapıyor, vara yuva gülüyorduk. Daha tanışalı 2 saat olmamıştı. Ama Kartal'a geldiğimizde birbirimizi iyice tanır gibiydik. Galiba o da benden hoşlanmıştı. Kartal'da gösterdiği ara sokaklara sapıp eski bir apartmanın önünde durdum. Teşekkür etti, arabadan kayar gibi çıktı ve yağmurun altında bir an durup bana el salladı. Sonra sekerek apartmandan içeri girdi. Arkasından baka kaldım. Aşık olmuştum, adı Filiz'di. Ertesi akşam en yakın arkadaşım dediği Pınar'la bana geldiler. Videodaki bandı izledim. Filiz'in hareketlerini yorumladık, şakalar yaptık ve köşedeki pizzacıda yaptırdığım sucuklu pizzaları yedik. Saat 9'a doğru külüstür Volkswagen'la Kartal'a bıraktım onları. Gece 12'de sokağa çıkma yasağı başlayacaktı ve benim o saatten önce eve dönmüş olmam gerekiyordu. Bu kez dönüş yolunda eve iyice yaklaşmışken durdurdular ve herhalde yalnız başıma genç bir öğrenci olduğum için biraz daha fazla ilgilendiler benimle. Karayağız sert bir jandarma eri, "Bu araba kimin lan?" dedi. En efendi sesimle "Benim" dedim. O yıllarda bir öğrencinin otomobil sahibi olması pek görülmüş şey değildi. "Kim aldı sana bunu?" "Babam." Küfredeceğini bildiğim için annem diyememiştim. "Hay babanın şarap çanağına sıçayım," dedi. Sonra da sordu. "Baban ne iş yapar senin?" "Tüccar," dedim. "Süpermarketi var." "Yani milleti kazıklıyorsunuz," dedi. "Haram parayla araba neyin alıyorsunuz? Orospu çocukları." Sakin olmaya çalışıyordum. Zaten başka çarem de yoktu. Omzuna asılı duran makinelinin karanlık ağzı bana doğru bakıyordu ve o anda sırf keyfi öyle istediği için ateş edip beni öldürse hesabını soran olmazdı. O da bu öldürme yetkisinin farkındaydı ve İstanbullu zengin piçin eline böyle düşmüş olmasından büyük bir zevk alıyordu. Otomobil sahibi olmamdan hiç hoşlanmamıştı. Hurdaya atılacak hale gelmiş olan mavi Volkswagen ona kim bilir nasıl görünüyordu. Kaybolmuş bir Anadolu köyünün yoksulluğundan gelen, eline silah verilmiş bu genç askerin hepimize karşı öldürücü bir nefretle dolu olduğunu sezdim. Elindeki ehliyet, kimlik ve ruhsata iğrenç böcekleri süzer gibi baktı. Onları anlamsızca evirip çevirdi. Belli ki bir yerden takmaya çalışıyordu ama elinde bir dayanak yoktu. Sonra belgelerimi geri verdi ve "Hadi siktir git," dedi. "Bir daha buralarda dolaşma." O sırada stadyumun yanından geçiyordum. Bu benim evimin yoluydu. Oralarda dolaşmayacaktım da ne yapacaktım? Ayrıca ona neydi? Şehirde kimin nerede dolaşacağına bu er mi karar verecekti? Ama bunların hiçbirini söylemedim tabii. "Peki komutanım," dedim ve efendi efendi arabamı sürüp uzaklaştım. Aklım Filiz'deydi. Mutluydum. İçim içime sığmıyordu. Bu yüzden hakaret bile etseler koymuyordu. Ertesi gün tatildi. Öğle vakti buluşup sinemaya gidecektik. "Pınar seni çok iyi bulmuş," dedi. "Çok tatlı çocuk," diyor. "Demek geçer notu aldım," dedim. Derken de bütün bunların ucuz romantik filmlerin basma kalıp diyalogları olduğunu fark ettim. Kötü senaristlerin kötü diyalogları. İlk akla gelen uyduruk şeyler. Ama bundan hiç rahatsızlık duymuyordum. Böyle basma kalıp aşk sözleri, cilveleşmeler, basit konuşmalar hoşuma gidiyordu. Zaten bu tip filmlerin garip bir duyarlılığı vardı. Çok kötü yapılmışlardır ama zayıf bir anınızda içtenlikleriyle sizi etkileyebilirler. Bir yandan filmin ne kadar kötü yapıldığını, acemilikleri düşünüp bir yandan burnunuzu çeke çeke ağlayabilirsiniz. O gün Fiteş sinemasının kuyruğundaydık. Bir Antonioni özel gösterimi vardı. Sinemada ona sokuluyor, bacağımı bacağına yaslıyor ve saçlarının mis kokusunu içime çekerek kulağına fısıl fısıl açıklamalarda bulunuyordum. "Bak şimdi açı değiştirdi, ikili plan çekiyor." Bu diyaloğu karşılıklı çekip kurgulayacak yerde kamerayı çevrelerinde sürekli dolaştırıyor. Böylece tek çekimde kesintisiz veriyor diyaloğu. Aslında çok zor bir iş bu. Büyük ustalık ve zamanlama istiyor. Neredeyse haftada 3-4 kez sinemaya gidiyorduk ve ben ona filmcilik üstüne bildiğim her şeyi anlatıyordum. Genellikle sağ üst köşede beliren işaretten 20 dakikalık bobinin bitmek üzere olduğunu, şimdi öteki makineye geçileceğini, sinemaskop ve 1.166 oranlarının farkını, filmin sonunda bobinin tozlanmış olacağından finalin yaklaştığını, kovalamaca sahnelerinde kameramanın kucağına alarak koştuğu Sidney Cam kamerayı anlatıp duruyordum. S, T, E, A, D, Y, C, A, M. Bir gün övgü bekleyerek nasıl dedim. Filmleri daha iyi anlamaya başladın şimdi değil mi? Yok ya kardeşim dedi. Biraz film seyretme zevkin varsa o da kayboldu. Kendimi konuya veremiyorum ki. Kıkır kıkır gülüyordu. O zaman sen de cahil kal dedim. Olur dedi. Cahil kalayım. Evde sana güzel güzel yemekler pişirip ortalığı süpüreyim. Tamam dedim. Kimya okumak senin neyine? Yemekleri kimya formüllerine göre mi hazırlayacaksın? İşte böyle saçma sapan konuşuyor ama sürekli birlikte kuracağımız yaşama göndermeler yapıyorduk. Bunun böyle olacağından hiç kuşkumuz yoktu. Her söze gülüyorduk. Bir gün evde çok doğal biçimde öpüşüverdik. Yatağa yuvarlanıp biraz debelendik. Kazağını sıyırıp sert göğüslerini öptüm. Kokularından başım döndü ama hepsi o kadar. Acelemiz yoktu. Bu kısa sarılmalar bile onun gövdesindeki dişi enerjiyi duymamı ve kendimden geçmemi sağlamıştı. Ben bu kızı çok ama çok seviyordum. Onunla birlikte korku filmi seyretmeye doyamıyordum. Çünkü korku filmi yönetmenleri için ideal bir seyirciydi. Sahiden korkuyordu. Filmdeki kadının bacağına aniden bir el yapışınca "Ay!" diye bir çığlık atıyor ve bacağını çekip divanda dertop oluveriyordu. Bu tip filmlerin alışılmış numaralarından biri olan sessizlikteki ani patlamalarda ödü kopuyor, çığlık çığlığa bağırıyordu. İşin garibi bütün bunların ona çok yakışmasıydı. Müthiş sevimliydi Filiz. Tek sorunum benim dışımda bir hayatı olmasıydı. Genellikle solcuların bir araya geldiği üniversite toplantılarına gidiyor, onlara yakın duruyordu. Zaten ailesi de dar gelirli, güneydoğulu bir aileydi. Babası iş kazası geçirip sakat kalarak emekliye ayrılmış bir sendikacıydı. Uzaktan ve bölük pörçük sözlerden anladığım kadarıyla rejime muhalif bir aileydiler. Filiz zaman zaman folklor kulübüne, bazen de dergi mergi gibi hiç aklımın ermediği, hatta tehlikeli bulduğum toplantılara gidiyordu. Ona bir şey olacak diye aklımı kaçırıyordum. Sıkı yönetim hepsini toplayıp götürse ben onu nerede nasıl bulabilirdim ki? Ülkenin en önemli politikacıları hapisteydi. Her gün tutuklamalar yapılıyor, insanlar sabaha karşı evlerinden alınıp götürüyorlardı. Ankara'daki evimizin karşısında öğrenciler oturuyormuş. Annem şafak vakti gelen askeri kamyonların bütün öğrencileri götürdüğünü anlattı telefonda. Anarşistmiş bunlar galiba. Allah korudu bizleri. Kimin kim olduğu belli olmaz bu zamanda diyordu. Annemin bu uzatmalarında hep bir incelik vardır. Gittikçe tizleşerek biten bu melodik uzatma, aman bak neler oluyor neler, başımıza taş yağacak anlamını içerir. Böyle öngörülerde bulunarak da her türlü felaketten uzak kalmayı garantilemiş olur. Çok hoş bir insandır annem. Arkadaşları gibi o da her olayı mutfak zamanlamasına göre anlatır. Tam fasulyemi ayıklayıp soğanımı soymayı bitirmiştim, tencereye koyacaktım ki sokaktan bir gürültü geldiğini duydum. O sırada iki kişinin ölümüyle biten bir trafik kazasından söz etmektedir. Ama sizin bunu anlamanız biraz zaman alır. Sabah kalktım. Geceden ıslattığım barbunyayı süzeyim de kara suyu çıksın diye mutfağa gidiyordum ki tam o sırada askerler koşarak bizim sokağa daldı. Annemin arkadaşları da böyle konuşur. Eminim insanoğlunun aya ilk olarak ayak bastığı saniyeyi bile tencerede soğan öldürmeyle birleştirerek anlatır bunlar. Ve yaptıkları yemekten birinci tekil kişi mülkiyetiyle söz açarlar. Etim, fasulyem, barbunyam, soğanım, pırasam, kıymam, böreğim. Ama dediğim gibi annem iyi insandır. Babama hiç benzemez. Merhametlidir ve tek çocuğu olan beni çok sever. Hiçbir isteğimi kıramaz. Filiz'le evlenme isteğimi geri çeviremeyeceğinden emin olmam da bu yüzdendi zaten.